Ayrım 28, sayfa 322. İnferiz, mahfi eğilmez. İade-i itibar. Murat saat 2'yi biraz geçe bakanlıktan içeri girdi. Rıza Efendi her zamanki gibi teftiş kurulunun kapısındaydı. Hoş geldiniz beyefendi.
Hoş bulduk Rıza Bey.
Başkan Bey bakanın yanına çıktı, henüz dönmedi. Sizi toplantı salonuna alayım. Rıza Efendi Murat'ı toplantı salonuna aldıktan sonra konuştu. Size bir kahve söyleyeyim.
Teşekkür ederim Rıza Bey. Çay olsun lütfen.
Rıza Efendi çıkınca Murat toplantı masasının çevresindeki sandalyelerden birisine oturdu. Odanın duvarları kitaplıklarla çevriliydi. Maliye müfettiş muavinliği sınavını kazandıklarında sözlü sınav için bu salonda beklemişler, 3 yılın sonundaki yeterlik sınavının yazılı bölümüne de bu salonda girmişlerdi. O zaman ona kocaman görünen salon şimdi küçük bir odaymış gibi geliyordu. Ne anılar saklı bu odada diye mırıldandı kendi kendine. Biraz sonra kapı açıldı ve Rıza Efendi çayını getirdi. Rıza Efendi çayı bırakıp çıktıktan sonra Murat yine geçmişe döndü, yaptığı işleri düşündü. 13 yıllık müfettişlik yaşamında ilk kez mesleğinden soğumuştu. Hatta yalnızca müfettişlikten değil, kamu görevinden soğumuştu. Çayından ikinci yudumu aldığında kapı açıldı, gelen Dilek Hanım'dı.
''Hoş geldiniz Murat Bey, Başkan Bey geldi, sizi bekliyor.''
''Geliyorum Dilek Hanım.''
Dilek Hanım çıktı. Murat hiç acele etmedi. Çayını içmeye devam etti. Son yudumu da aldıktan sonra yavaş yavaş yürüyerek Dilek Hanım'ın odasına geldi. Dilek Hanım başkanın odasına girip haber verdi ve sonra kapıyı açıp kenara çekildi. Murat içeri girdi.
İyi günler efendim.
Başkan masasından kalktı. Murat'ın yanına gelip elini sıktı.
Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz.
Murat bir şey söylemedi. Kırgınlığını her haliyle ortaya koyuyordu.
Murat Bey, raporunuzu ne zaman tamamlayabilirsiniz?
Başbakan konu hakkında bilgi istiyorlarmış. Raporu süratle kendilerine iletmemiz gerekiyor.
Başkan sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyordu. Murat sakin ve biraz da küçümseyici bir ses tonuyla yarın sabah elinizde olur dedi. Normal olarak bir maliye müfettişi başkana hitap ederken çok daha saygılı davranırdı. Murat saygılı hitap şeklini bırakmıştı. Başkan bunu fark ediyor ama sanki her şey normalmiş gibi davranmayı sürdürüyordu.
Tamam o zaman, yarın sabah sizi raporla birlikte bekleyeceğim.
Murat kalktı, başıyla selam verdi ve hiçbir şey söylemeden çıktı. Koridorda yürürken arkasından seslenen başkan yardımcısını duymazdan geldi. Ve bakanlıktan çıkıp karşı caddede çalışma odasının bulunduğu binaya doğru yürüdü. Raporu büyük ölçüde hazırdı. Sadece haliyle yaptığı konuşmadan elde ettiği yeni bilgileri ve ondan aldığı hesap hareketleri çizelgeleriyle ses kayıtlarını eklemesi gerekiyordu. Çantasından çıkardığı dizüstü bilgisayarını açtı ve raporun kayıtlı olduğu dosyayı buldu. O sırada aklına Rüya'yı aramak ve bu son gelişmeleri ona anlatmak geldi. Telefon 3 çalıştan sonra meşgule geçti. Murat'ın aklından kırgınlık devam mı ediyor sorusu geçti. Biraz sonra Rüya'dan bir mesaj geldi.
Toplantıdayım, çıkınca arayacağım.
Murat derin bir nefes aldı. Raporunu en baştan okuyup son düzeltme ve eklemeleri yapmaya başladı. Halen'in anlattıklarını raporun ilgili bölümüne dikkatle işledi. Defterden de fotokopiler ekleyerek bütün bağlantıları kurdu. Rapora dalıp gitmişken zaman geçmişti. Sabahtan beri sadece kahve ve çayla durduğu için acıktığını hissetti. Yemeğe gitmeye karar verdi. Odasından çıkarken kapıyı kilitledi. Sonra aklına daha önce kapı kilitliyken odasına girildiği geldi. Bilgisayarını yanına almak için kapıyı tekrar açtığı sırada telefonu çaldı. Arayan Rüya'ydı. Makineli tüfek gibi nefes almadan konuşuyordu.
''Murat merhaba, arayamadım kusura bakma. Toplantı ancak bitti, önemli bir şey mi var?''
''Rüya, dur bir nefes al ya, beni de telaşlandırdın.''
Rüya kahkaha attı. ''Sana bir haberim var Rüya, raporu yazıp vermemi istedi başkan.''
''Ah harika, çok sevindim. Ben sana demedim mi? Demek ki işleme koymak zorunda kaldılar.''
''Dedin ama sanırım bu olaylar gazetelere ve televizyonlara dökülünce çaresizlikten yaptılar bunu.''
Neyse ne, eğrisi doğrusuna denk geldi. Raporun hedefe ulaşıyor işte, önemli olan bu.
Evet ama içim artık bu görevi kaldırmıyor Rüya. Sürekli midem bulanıyor gibi hissediyorum.
Dur hemen ümitsizliğe kapılma. Ne yapıyorsun şimdi?
Raporu bitirip yarın vermem gerekiyor. Onunla uğraşıyorum. Zaten yazmıştım. Son rötuşları yapıyorum.
Bak akşamüstü bana gel. Seninle oturup konuşalım. Birlikte dertleşelim. Bana sormadan, benimle konuşmadan geleceğinle ilgili bir karar verme.
Murat bir süre sessiz kaldı.
Murat, orada mısın?
Buradayım Rüya. Bilmem ki senin de zamanını almayayım.
Saçmalama. Saat 6'da bekliyorum seni. Bir kadeh viski içer dertleşiriz. Sonra gidersin. Benimle mutlaka konuş karar vermeden önce.
Tamam Rüya, geleceğim.
Yemeğe gitmekten vazgeçti. Çay ocağını arayıp iki kaşarlı tost ve bir çay söyledi. Raporu tamamlamaya girişti.
Murat saat 6'da Rüya'nın apartmanından içeri girdi. Asansörle dairenin olduğu kata çıktı, kapıyı çaldı. Rüya kapıyı açtı. Ona sarıldı. Birlikte içeri girdiler.
Gel otur şöyle, ben sana bir kadeh viski vereyim.
Tamam.
Buz mu su mu?
İkisi de değil, sek içerim.
Ama sarhoş filan olma yine.
Rüya kahkaha attı, Murat da güldü. Karşılıklı oturdular, kuru yemişle birlikte viskilerini içtiler. Murat Rüya'ya Hale ile son görüşmesini anlattı. Rüya sonunda o noktaya kadar olanları bir cümlede özetledi.
Hale bu soruşturmayı bitirmiş vallahi. Savcı gibi çalışmış.
Gerçekten de öyle. En büyük katkı ondan geldi. Hale'nin bu anlattıkları gazeteci Ali'nin yazdıklarında ve sosyal medyada dolaşan bilgiler arasında yoktu.
Evet, bu çok yeni bir gelişme.
Rüya Murat'ın anlattıklarını bir süre sessizce düşünüp hazmettikten sonra konuştu.
Ne biçim bir belaya bulaşmışsın sen?
Evet, meğer olay çok daha yukarılara çıkıyormuş.
Vallahi yine iyi. Başına daha beter şeyler gelmeden çıktın bu işin içinden.
Raporu vereyim de öyle çıkmış olacağım.
Telefonda bir şeyler diyordun, soğudun, kamu görevinden filan diye, o neydi?
Haksız mıyım? Bu koşullarda ben bu görevi nasıl yaparım?
Murat, bu konuda soğukkanlı düşünmeni öneririm. Tamam, büyük haksızlıklar yaşadın ve amirlerinden destek görmedin. Belki ama sırf bu kötü örnekten yola çıkarak mesleğini bırakma derim ben. Sen çok başarılısın ve bu yarın olmazsa öbür gün mutlaka açık biçimde görülecek.
Belki haklısın Rüya ama benim içim bu işleri kaldırmaz artık. Yine de sana söz veriyorum, iyice düşünmeden karar vermeyeceğim. Birer kadeh daha içtiler, başka konulardan konuştular. Rüya haftaya birkaç günlüğüne Londra'ya gidecek, orada bakanlığın yatırımlarıyla ilgili toplantılara katılacaktı. Heyecanlıydı, Londra'yı çok seviyordu. Nerelere gideceğini anlatıyordu. Hafta sonunda da kendi parasıyla kalmaya devam etmeyi planladığını anlattı. Sonra Murat'a sordu.
Sana ne getireyim Londra'dan?
Hiçbir şey istemiyorum Rüya. Sağlıkla gidip gel.
İyi, sen söylemezsen ben beğendiğim bir şeyi alır gelirim. Sonra beğenmedim deme.
Murat güldü. Gidip şu raporu bitireyim Rüya. Az bir şey kaldı.
Tamam canım ama öteki konuda bir karar vermeden benim dönüşümü bekle lütfen.
Tamam, bekleyeceğim.
Söz mü?
Söz. Çok gizli.
Murat sabah erkenden teftiş kuruluna geldi. Rıza Efendi'den başka kimse yoktu henüz. Toplantı salonuna geçti, bilgisayarını açtı ve raporunun ilk sayfasının önüne bir özet yazmaya başladı. Yönetici özeti. Mehmet Eyen'in sahibi olduğu H Holding'e devlete ait bazı altyapı yatırım projelerini aldırabilmek için önceki ve mevcut kamu yatırımları bakanlarına çeşitli tarihlerde rüşvet verdiği saptanmıştır. Bu kişilere Mehmet E tarafından verilen rüşvetler H Holding'de yapılan aramada ele geçen ve Mehmet E'nin el yazısıyla yazılmış defterdeki kayıtlardan, Cenevre, İsviçre'deki bankalardan yapılan transferleri gösteren hesap özetlerinden ve Mehmet E'nin kızı Hale E'nin Kamu Yatırımları Bakanı'yla yaptığı görüşmedeki konuşmaların kaydından anlaşılmaktadır. Bu kaydın çözülmüş bir örneği raporun ekinde yer almaktadır. Mehmet H. ikinci eşinin ölümünden sonra elindeki projelerden tamamlanmaya yakın olanları tamamlamış, kalanları geliriyle birlikte devretmiş ve işlerini tasfiyeye sokmuştur.
Mehmet Hey'nin yukarıda anılan deftere yazdıkları incelendiğinde bir takım tehditler aldığı ve hayatından endişe ettiği anlaşılmaktadır. Defterin son sayfasında üstü karalandığı için bazı bölümleri eksik olan metni biraz tahminle destekleyerek şu şekilde okumamız mümkündür. Hayatım tehlikede, tehdit alıyorum. Her şeyi savcıya anlatmam gerek, başka yolu yok. Mehmet E. tarafından cinayetten bir hafta önce savcılıktan alınmış randevu da şahsın bazı açıklamalarda bulunmayı planladığı ama bunu yapmaya fırsat bulamadan cinayete kurban gittiğini göstermektedir. Mehmet E.'ye söz konusu tehditleri yöneltenlerin rüşvet ilişkisi içinde olduğu siyasetçiler ve B vakfı yöneticileri olabileceği tahmin edilmektedir. Söz konusu vakıfta izin alınamadığı için yapılamayan incelemeye izin verilmesi halinde bu konunun da aydınlanacağı kanısındayız. Mehmet E.'nin öldürülmesiyle ilgili olarak polis tarafından cinayet mahallinde yapılan incelemede bahçe kapısının ve köşkün giriş kapısının şifreli olduğu ortaya çıkmıştır. Kapılarda herhangi bir zorlama izi görülmediğinden katilin şifreleri bilen birisi olmasından daha açık bir gerçek olamaz. Polis soruşturması sonuca varmadan önce durdurulduğu için cinayeti işleyen kişi hakkında elde bir kanıt bulunmasa da ekte sunulan telefon kayıtlarının Google Maps Timeline uygulamasıyla ortaya çıkan özetlerinden anlaşıldığı kadarıyla Mehmet E.'nin kızı Hale H.'nin erkek arkadaşı Emre F.'nin cinayetin işlendiği gün cinayet mahalline gittiği ve civarda kaldığı zamanın yarım saatini köşkte geçirdiği anlaşılmaktadır. Bu ziyaretten evde çalışanların ve Hale H.'nin bilgisi bulunmamaktadır. Bu durumda bir numaralı katil zanlısı Emre F. olmaktadır. Polis soruşturmasının tamamlanması halinde cinayeti kimin, hangi amaçla işlediği, kimlerin azmettirdiği konularının aydınlatılması mümkün olabilecektir. Bu özeti de tamamlayınca sıra raporu basmaya gelmişti. Murat kapıdan Dilek Hanım'a baktı. Dilek Hanım, raporu basabileceğim bir yazıcıya ihtiyacım var.
Toplantı salonunda yazıcı var Murat Bey, kaç sayfa olacak?
Son eklemelerle birlikte 100 sayfayı geçti.
Bayağı da kalınmış, kaç nüsha yazılacak?
Teftiş kuruluna 2 nüsha yeterli herhalde, 1 nüsha da bana lazım, olmazsa sonra da çoğaltılabilir.
Tamamdır Murat Bey, bana flash diski verin, Rıza Bey'e rica edeyim, o halleder. Bu arada başkan yardımcımız bugün izinli, onun odasında oturabilirsiniz. Sehpanın üzerinde günlük gazeteler var, ben de size bir çay söyleyeyim.
Murat başkan yardımcısının odasına gitti. Raporu yazıcıda basılırken gazeteleri gözden geçirmeye koyuldu. Gazeteler hala olayı ilk sayfadan veriyorlar, hükümeti ağır biçimde eleştiriyorlardı. Artık yayın yasağı kalktığı için Güncel gazetesi de gazeteci Ali'nin hazırlamış olduğu yazı dizisini yayınlamaya devam ediyordu. Hale'nin anlattıkları doğal olarak henüz basına yansımamıştı. Ali de Murat ile konuşmasından sonra yazı dizisinde Emre ile bakanlar arasındaki ilişkiye ve cinayetin olası senaryosuna yer vermemişti. Bunların tamamı Murat'ın az sonra yazıcıdan çıkarıp imzalayacağı raporda yer alıyordu. Asıl kıyamet bu rapor yukarılara giderse kopacaktı. Murat gazeteleri okumaya devam ederken Dilek Hanım elinde bir sürü kağıtla geldi.
İki kopya olarak yazıldı Murat Bey. Masanın üzerine bırakayım, siz imzalayın. Sonra Başkan Bey'e verirsiniz.
Teşekkür ederim Dilek Hanım. Murat Başkan Yardımcısının masasına geçti. Raporun her sayfasına paraf atmaya başladı. Ortalara geldiğinde açık duran oda kapısından başkanın geçtiğini gördü. Başkan da onu gördü ve geri dönüp odadan içeri girdi. Murat ayağa kalktı.
Günaydın, yakışmışsınız dedi başkan.
Günaydın. Neye yakıştığımı anlamadım efendim.
Murat yitirdiği saygıyı yerine koyamıyordu bir türlü.
Başkan yardımcılığı koltuğuna yakışmışsınız demek istedim.
Murat güldü, bir yorum yapmadı.
Bitti galiba raporunuz.
Çok oldu biteli de yazdırılmayı bekliyordu. İmza işlemi tamamlanınca size takdim edeceğim.
Tamam, bekliyorum.
Murat başkanı olan davranışından vicdan azabı çekse de elinden gelen bir şey yoktu. Saygı göstermek içinden gelmiyordu.
Yaklaşık 20 dakika sonra bütün imza işlemleri bitmişti. Raporları dosyaladı, en baştan hızlıca gözden geçirmeye başladı. Baktıkça kendisiyle gurur duyuyordu. İçinde dipnotlar halinde şahsına yönelik tehditlere de yer vermiş, arabasına bırakılan not ve odasına giren yabancı meselesine değinmişti. Konuyla ilgili en ayrıntılı bilgilere sahip olan Ali'nin yazdıklarından çok daha fazlası vardı bu raporda. Başkan bu raporu okuyunca muhtemelen şu kısımları çıkaralım diyecekti. Murat böyle bir durum için kafasında yanıtı hazırlamıştı. Benim raporum bu. Beğenmediğiniz yerleri başkanlık olarak değiştirip ben değiştirmeyeceğim diyecekti. Bu duruşunun sonucuna da katlanacaktı. Masanın üzerinde duran çok gizli yazılı damgayı aldı ve raporun her sayfasına bastı. Sonra masaya oturup bir takdim yazısı yazdı. Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Ankara. Bakanlık makamının sözlü talimatlarıyla tarafıma verilen ve sonradan başkanlık makamınca da yazılı olarak teyit edilen göreve dayanılarak hazırlanan soruşturma raporu ekle sunulmaktadır. Arz ederim. Maliye Müfettişi Doktor Murat K. Bu takdim yazısında müfettişlerin başkanlığa yazdığı yazılarda kullandıkları saygıyla arz ederim ifadesinin yerinde yalnızca arz ederim sözcükleri yer alıyordu. Ayrıca Murat ilk kez bir takdim yazısında doktor unvanını kullanıyordu. Doktorasını ekonomi politikası alanında yapmıştı. Hocaları maliye müfettişliğini bırakıp üniversiteye geçmesini öneriyorlardı. Geçen yıl bir dönem ekonomide yeni eğilimler başlıklı bir ders vermiş, kendini denemişti. Mezun olduğu günden beri aklının bir köşesinde olan akademisyenliği sevmişti. Hocalarının ısrarıyla doçentlik başvurusunu yapmış, dosyasını hazırlamış, yazdığı makaleleri ve kitabını üniversiteye vermiş, lisans sınavını da geçmişti. Unvanı almak için bekliyordu. Müfettişlikten ayrılıp üniversitede hocalık yapmayı giderek daha ciddi biçimde düşünmeye başlamıştı son dönemde. Adının başına şimdiye dek hiç kullanmadığı doktor unvanını yazmasının nedeni buydu. Unvanı kullanmaya alıştırmak istiyordu kendisini. Takdim yazısının üzerine de çok gizli damgasını bastı, sonra yazıyı ve iki dosyayı alıp teftiş kurulu kalem müdürünün yanına gitti. Kalem müdürü Haluk Bey onu görünce ayağa kalktı. Hoş geldiniz Murat Bey.
Merhaba Haluk Bey, nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir.
İyiyim Haluk Bey, ben bu raporu ve takdim yazısını bırakayım size. Başkan Bey acele bekliyordu. Kaydını yaptıktan sonra kendisine takdim edersiniz. Hoşça kalın.
Bir çayımızı içseydiniz efendim.
Sonra içerim Haluk Bey. İyi günler.
Murat çıkışa doğru ilerlerken Dilek Hanım arkasından koşarak seslendi. Murat Bey biraz bekleseydiniz. Belki Başkan Bey'in diyeceği bir şey vardır.
Eminim vardır Dilek Hanım. Burada yeterince zaman geçirdim.
Ben karşı binaya, ofis odama geçeceğim. Başkan Bey'in bir isteği olursa haber verirsiniz gelirim. Dışarı çıktı, birçok konuyu aydınlatmanın ve polise düşen görevin bir bölümünü de tamamlamış olmanın verdiği huzur içindeydi. Aydınlanmamış üç konu kalmıştı. Cinayeti kimin, neden işlediği, arabasına kimin tehdit mektubu bıraktığı ve odasına kimin gizlice girdiği. Üçüne de raporunda çözülemeyen meseleler başlığı altında değinmişti. Üçünün de ardında tek bir kişinin olduğunu düşünüyordu. Emre F.
28. ayrımın sonu. Sayfa 332.